Ayrım 25.
Sayfa 473. Nitekim Hazreti Musa da ağaçtan, "Ey bahtı kutlu kişi!" diye Allah'ın sesini duydu. Ağaçtan, "İnni enel hak, gerçekten de ben hakkım" sesini işitti. O ilahi sözü işitmekle beraber nurlar da gördü. Bu beyitte Kasas suresinin şu mealdeki 30. ayetine işaret edilmektedir. Hazreti Musa oraya gelince mübarek bir yerdeki vadinin sağ tarafındaki dere kenarında bulunan bir ağaçtan kendisine "Ya Musa, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım" diye nida olundu. Münafıklar vahiy nurundan acize düştüler. Yeniden yeminlere başladılar. Cenab-ı Hak yemin için siper yani kalkan demiştir. Savaş eri nasıl olur da kalkanı elinden atar? Bu beyitte de Mücadele suresinin şu mealdeki 16. ayetine işaret var. Münafıklar yeminlerini kendilerine kalkan yaptılar ve iman ehlini Allah yolundan ayırmaya kalkıştılar. Onlar için hor ve hakir kılıcı bir azap vardır. Hazreti Peygamber tekrar onları apaçık yalanladı. Güzel tatlı bir sözle "Yine yalan söylediniz" diye buyurdu. Münafıkların kötü düşünceleri yüzünden Peygamber Efendimiz vaatten dönünce sahabeden birinin gönlüne inkar hissi geldi. Bu peygamber bu kadar yaşlı başlı aksakallı kişileri neden utandırıyor diye düşündü. Kerem nerede, ayıbı örtmek nerede, haya nerede? Peygamberler yüz binlerce ayıbı örterler. Böyle düşündü ama peygamber hakkındaki bu düşüncesinden yüzünün sararması, mahcup düşmesi sebebiyle çabucak kalbinden tevbe etti. Münafıklarla dost olmanın uğursuzluğu, mümini de onlar gibi çirkinleştirir ve asi kılar. O sahabe, "Ey bütün sırları bilen Rabbim, bu inkarda ayak diretme, bu düşüncelerden beni kurtar" diye Allah'a yalvarmaya başladı. "Bakışım nasıl elimde değilse gönlüm de elimde değil. Elimde olsaydı bu anda gönlümü öfkeyle yakar yandırırdım." Bu düşünce arasında uykuya daldı. Rüyasında münafıkların mescidini pisliklerle dolu gördü. Mescidin taşları pislikler içinde harap olmuştu. Taşlar arasından kara dumanlar tütmedeydi. O duman rüyayı görenin ağzına yüzüne girdi, boğazını yaktı. O acı dumanın kokusu ile sıçradı. Uykudan uyandı. O anda secdeye kapandı da "Allah'ım, bunlar münkirlik belirtisi" diye ağlamaya başladı. Kahır ve gazap. "Beni iman nurundan ayıran böyle bir hilimden, şefkatten daha iyidir" diye Allah'a yalvarıyordu. Dünya işlerine dalanların çalışıp çabalamalarını araştırsan görürsün ki onların dünyalık için didinmeleri soğan gibi kat kat olup pis pis kokmaktadır. Bu çeşit gayretlerin, çalışmaların her biri öbüründen daha içsiz, daha boştur. Hak yolunda yürüyen doğruların ise her işi birbirinden daha özlüdür, daha güzeldir. Dinin kara yüzlülerinde yani din düşmanlarında hile, yalan ve savaş vardır. Her sahabe mescit hakkında apaçık bir rüya gördü. Böylece münafıkların o mescidi yapmaktaki maksatları meydana çıktı. Bu rüyaları birer birer anlatsam şüphe edenler de tam inancı ererler, arınırlar, manevi zevkler duyarlar, gönül safası elde ederler. Fakat onların sırlarını açmaktan korkarım çünkü onlar Allah'ın sevgisine mazhar olmuş nazlı varlıklardır, naz onlara yaraşır. Onlar şeriati taklitsiz yani tahkiki olarak kabul etmişlerdir. O geçer akçayı yani dini mihenge vurmadan elde etmişlerdir. Kur'an'ın hikmetleri müminin kaybolmuş malı gibidir. Elbette herkes kaybolmuş malını bilir, tanır. Münafıkların yaptıkları mescidin gerçek bir mescid olmadığı, hile yuvası, çıfıt tuzağı olduğu meydana çıkınca, Hazreti Peygamber o yapının yıkılmasını, orasının çerçöp, kül atılacak bir süprüntülük haline getirilmesini emretti. Mescid sahipleri yani münafıklar da mescid gibi kalp idiler. Onların bu mescidi yapışları avcının tuzağa taneler saçması gibi avlamak içindi. Cömertlik eseri değildi. Balıkçının oltasına taktığı et parçası balıklara bir ikram, bir bahşiş, bir cömertlik değildir. Kubalıların mescidi de taştan, kerpiçten yapılmıştı ama münafıkların mescidine benzemiyordu ve o sahte mescidin devamlı kalmasına yol vermedi. Cansız gibi görünen varlıklara bile böyle bir sitem, böyle bir zulüm yapılmazken, adalet emiri olan Resulullah Efendimiz Kuba mescidine denk olmayan o mescidi yaktı, yıktı. Demek ki asılların aslı, temellerin temeli olan hakikatlerin de ayağını sabitede farkları, ayrılıkları var. Bunu böyle bil. Cansızlar arasında iyi kötü farkları olduğu gibi, insanlar arasında da huy farkları, karakter ayrılıkları var. Ne müminin hayatı imansızın hayatına benzer, ne de ölümü öbürünün ölümüne benzer. İmanlı bir kişiyle imansız bir kişinin yeryüzünde bulunan mezarlarındaki halleri bile ayrıdır, bir değildir. Öbür alemdeki hal farkları hakkında ben ne söyleyebilirim? Ey hak yolunun yolcusu, yaptığın işi ve kendi halini mihenge vur da, sen de bir mescidi dirar yapmış, bir fitne çıkarmış olmayasın. Sen o mescidi yapanları kınıyor, onlarla alay ediyorsun ama kendine dikkatle, insafla bakacak olursan görürsün ki sen de onlardan birisin. Sen de tamamıyla içini temizlemedin, sen de kendi kusurlarını göremiyorsun. Ya olduğun gibi görün, yahut da göründüğün gibi ol, içinden pazarlıklı olma. Kaybolmuş devesini arayan ve onu herkese soran kişinin hikayesi. Bir deven olsa da kaybetsen hemen onu ararsın. Bulunca onun senin deven olduğunu nasıl olur da bilmezsin. Arapçada dalle, kaybolmuş elinden kaçıp bir yere gizlenmiş dişi deveye derler. Kervan yüklerini yüklemeye başladığı halde senin deven ortada yok. O yana bu yana koşup duruyorsun. Koşmaktan dudakların kupkuru bir hale gelmiş. O sırada kervan kalkıyor, uzaklaşıyor, gece de yaklaşıyor. Kervan gitmiş, yükün, varın yoğun, korkulu yolda ortada kalmış. Sen ise deveyi bulmak için sağa sola koşup duruyorsun. Ey Müslümanlar! Kaçıp giden bir deveyi bir göreniniz var mı? Kim devemden haber verirse, ondan bir iz bulur söylerse, ona şu kadar müjdelik veririm demeye başlarsın. Tekrar herkesten deveden bir iz, bir belirti ararsın, sorarsın. Her alçak kişi de bıyık altından sana güler. Biri alay ederek, evet der, bir deve gördüm, şu tarafa gidiyordu. Kızıl tüylü bir deveydi, otluğa doğru gitti. Öbürü, kulağı da kesikti der, bir başkası da çulu nakışlıydı haberini verir. Diğer biri, devenin bir gözü kördü der, bir başka biri de devenin uyuz olduğunu söyler. Müjdelik alabilmek için her alçak kişi deveye dair yüzlerce asılsız belirti söyler. Ey sadık dost, sen de bir deve kaybetmişsin. Herkes de sana devenin bir şeyini söylüyor. Sen devenin nerede olduğunu bilmiyorsun ama deveye ait söylenen sözlerin yanlış olduğunu biliyorsun. Deve kaybetmeyen de onu taklit eder. Devesini kaybeden gibi o da bir deve arar. O da der ki, evet ben de bir deve kaybettim. Kim bulursa müjdesini getirmiştim. Hemen vereceğim. O senin devene ortak olmak için deve tamahı ile bu oyunu oynamaktadır. Sen kime bu söylediklerin yanlış dersen, o da sana uyup aynı sözü söyler. Fakat o eğri sözü doğru sözden ayırt edemez. Fakat senin sözün o taklitçiye bir asa olur, ona dayanır. Sana doğru bir söz, doğruya benzer bir söz söylerse inanırsın, hiç şüphen kalmaz. O söz hasta canına şifa verir. Betine benzine renk verir, sağlık verir. Sana güç verir, kuvvet verir. Gözün aydınlanır, ayağın koşar, bedenin can olur, canın da hak yoluna düşer, o yolda ilerler. Ey gerçek dost dersin, doğru söyledin, bu belirtiler apaçık bir tebliğ, bir bildiriştir. Bunlarda açık doğru deliller var, bu bir berat, bir kurtuluş, bir Kadir gecesidir. Bu hikayede geçen deve, Hakk'ın ruhlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu ruh alemi, ezel alemidir. Ruhlar oradan bu aleme gelince o alemi kaybetmişlerdir. Bazıları onu aramaya başlamışlardır. Ötekine berikine soruşturulunca her kafadan ve ağızdan bir ses çıkar. Herkes kendi mezhep ve mesleğine göre onu tarif eder. Nihayet ehli sünnet mezhebinden bir arif doğru haber verir ve onu nasıl bulacağını anlatır. O Arif bu belirtici sözleri söyleyince ona dersin ki, öne geç, iş yolunda gidiyor, şimdi deveyi bulma zamanıdır, sen bana kılavuz ol. Ey doğru söyleyen kişi, ben sana uyayım, sana tabi olayım. Çünkü devemden bir koku aldın, şimdi onun nerede olduğunu göster. Fakat deve sahibi olmayan kimse için bu deve arayışı ancak taklit içindir. Bu doğru sözler, bu belirtiler o taklitçinin inancını artırmaz. Ancak gerçekten devesini kaybedenin inancı ona da akseder, o da bu sözlerin doğruluğuna inanır. Taklitçi asıl deve sahibinin bu işe sımsıkı, hararetle sarıldığını görür de hay haylarının boş olmadığını anlar. Bu deve aramada onun hiçbir hakkı yok, yok ama o da bir başka deve kaybetmiştir. Başkasının devesine tamah edişi ona perde olmuştur da kendi kaybettiğini unutmuş gitmiştir. Devesi kaybolan nerelere koşarsa o da oralara koşuyor. Dertli olan deve sahibiyle hırs ve tamahından ötürü dert ortağı oluyor. Bir yalancı doğru bir kişiyle yola düşerse onun yalanı ansızın doğru olur. Devenin kaçmış olduğu ovada taklitçi de kendi devesini buldu. Deveyi görünce kendi devesi olduğunu hatırladı. O dostunun devesine tamah etmekten vazgeçti. Devesinin orada otladığını görünce o taklitçi gerçekçi oldu. Deveyi orada aramadığı halde bulunca o an hakikaten deveye talip kesildi. Ondan sonra yalnızca yürümeye başladı ve gözünü kendi devesine doğru açtı. Asıl deve sahibi, "Şimdiye kadar bana arkadaşlık ettin, şimdi benden vaz mı geçiyorsun?" diye sordu. O da, "Şimdiye kadar boş yere uğraşıyor, hırs ve tamah yüzünden sana dil döküyor, yaltaklanıyordum. Bu arayışta, bu istekte senden maddeten, beden bakımından ayrıldım ama asıl şimdi senin dert ortağın oldum. Şimdiye kadar devenin vasıflarını senden öğrenip söylüyordum. Şimdi ise ruhum kendi devemi gördü, gözüm doydu. Devemi bulmasaydım onu istemezdim, aramazdım. Ama şimdi bakır alt oldu, altın ona üst oldu. Yani taklit ortadan kalktı, tahkik meydana geldi. Günahlarım tamamıyla ibadet oldu. Şakalar, alaylar geçti gitti. Gerçek ispat edildi. Allah'a şükürler olsun. Günahlarım hakkı bulmaya sebep oldu. Artık benim günahlarımı kınama, beni suçlama. Senin doğruluğun seni istekli kılmış ve deveni aratmıştı. Bana da ciddiyet ve gayretim doğruluk kapısını açtı. Senin doğruluğun seni aramaya yöneltti. Benim arayışım da beni doğruluğa getirdi. Ben taklitçilik peşinde koşuyor, alay olsun diye bilmeden yere devlet tohumu ekiyordum. O tohum ekişim seni taklit ederek seninle birlikte öteye beriye koşuşum, işsizlik değil, hayırlı bir kazanç oldu. Ektiğim bir tohum bire yüz verdi. Bir hırsız gizlice bir eve girdi fakat içeri girince orasının kendi evi olduğunu gördü. Hırsız, mukallidin sembolüdür. Mukallidin kaybettiğini bulmak için çalışmaları, uğraşmaları, öteye beriye koşuşu boşa gitmedi. Aradığını kendi evinde, yani kendinde buldu. İnsan hakikate çalışarak ve uğraşarak Hakk'ın inayeti sayesinde ulaşabilir. Necm Suresi 39-40. İlahi sevgi uğrunda elinden geldiği kadar çalış, uğraş da sana Allah'ın şevk ve muhabbeti erişsin, gönlüne aşk ateşi düşsün. Başına gelen sıkıntılara, musibetlere alış ki Hakk'ın nimet yumuşaklığı yardımına yetişsin. Bahsettiğimiz iki deve değil, bir devedir. Fakat söz dar, mana ise pek geniştir. Söz manaya yetmiyor, bu her zaman böyledir. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber Efendimiz, Hakk'ı tanıyanın dili tutulur diye buyurmuştur. Hele bir mana göğü ki, şu gördüğümüz gökyüzü onun yanında bir saman çöpü, şu görünen güneş de o mana göğünün güneşine karşı bir zerredir. Herkes görünmeyeni, yani Cenab-ı Hakk'ı bir sıfatla sıfatlandırır. Filozof kendi aklına göre onu bir başka türlü anlatır. Konu ile ilgilenen, bahse giren birisi filozofun sözünü ret ve cerh eder. Başkaları çıkar her ikisini de kınar. Bir başkası da herkese bilgili olduğunu göstermek için süslü laflar eder, yırtılır durur. Duyanlar kendisini o köyün bilgili adamı sansın diye her biri bu yolun izlerini söyler durur. Şu hakikati bil ki bu çeşitli görüşlerin hepsi de doğru değildir. Fakat bu insanların hepsi de yollarını kaybetmiş sayılmaz. Çünkü hak olmayınca batıl meydana çıkmaz. Ahmak kişi kalp parayı kalp para olduğu için almaz, altındır ümidiyle alır. Eğer dünyada elden ele dolaşan geçer akçe olmasaydı, kalp paraları sürmek harcamak nasıl olurdu? Doğru söz olmayınca nasıl olur da yalan söz söylenir? O yalan doğrudan kuvvet alır. Doğru diye ümide düşerler de o yüzden eğriyi alırlar. Zehiri şekere dökerler de öyle içerler. Öyleyse bütün bu sözler batıldır deme. Batıllar hakkı bulmak ümidiyle gönüle tuzak kurmuşlardır. Sakın bunların hepsi de hayal, sapıklıktır diye düşünme. Bu dünyada hakikatsiz hayal olmaz. Felsefecilerden bir grup vardır ki, hiçbir şeyin hakikati yoktur, her şey hayaldir derler. Bunlar şüphecilerdir. Dikkat edilirse bu sözlerinde bir çelişki vardır. Çünkü şey mevcut olana denir. Mevcut olan yani var olan ise bir hakikattir. O halde hiçbir şeyin hakikati yoktur demek, var olan hakiki bir şeyin mevcudu, hakikati yoktur demek olur. Onun için Hazreti Mevlana hakikatsiz hayal olmaz diye buyuruyor. Allah geceler arasında gizlenmiş Kadir Gecesi gibidir. Böyle olması da ruhun her geceyi denemesi, ibadetle geçirmesi içindir. Kadir suresinin 3. ayetinde Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Yani o gece yapılacak ibadet de 1000 aylık ibadetten daha kıymetlidir, efdaldir diye buyurulmuştur. Fakat hangi ayın hangi gecesi olduğu bildirilmemiştir. Bu gizlilikten maksat Müslümanların Kadir Gecesini bulmak için her gece onu aramaları ve ibadetle meşgul olmaları içindir. Bu maksatla gizlenmiş başka şeyler de vardır. Mesela salat-ı vusta için ikindi namazı denilmiştir. Halbuki o 5 vakit namazdan birisidir. Hangisidir bilinmez. İsmi Azam da yani Allah'ın en büyük adı Esma-i Hüsna arasında gizlidir. Cuma günlerinde duaların kabul edileceği bir saat vardır ki ona saati icabet yani duanın kabul edileceği saat denir. Bu saat de cuma gününde gizlenmiştir. Ey genç! Bütün geceler Kadir Gecesi değildir ama her gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali yok değil. Eskiler Kadir Gecesini ve bayramı tebrik için birbirlerine Leylin hemişe Kadir ola, Idin Said ola diye yazarlardı. Yani ey dost, senin bütün gecelerin Kadir Gecesi olsun, bayramında kutlu olsun demek isterlerdi. Kendisini hak aşıkı sanan kişiler arasında gerçek bir derviş vardır. Sen de hak yolunda görünen bu dervişleri, bu şeyhleri dene de hak ehli olanı bul, ona sarıl. Nerede anlayışlı bir mümin ki ham kişileri gerçek hak aşkından ayırt etsin? Dünyada ayıplı, kusurlu mallar olmasaydı alışveriş edenlerin hepsi de ahmaklaşırdı. Bütün kumaşlar kusursuz olduğu için kumaş tanımak kolay olurdu. Madem ki ayıplı yok, ehil olan da, ehil olmayan da bir olmuştur. Eğer dünyadaki şeylerin hepsi de ayıp ve kusurlu bulunsaydı, o vakitte aklın faydası olmazdı. Çünkü hepsi de odundan ibaret bir yığın içinde öd ağacı yok demektir. Her kim bu dünyada bulunan her şeyin hepsi de haktır dese, o kişi ahmağın biridir, her şey batıldır diyen de kötü kişidir. Peygamberle alışveriş yapanlar kâr ettiler, onların yüzünden kazançtadırlar. Halbuki renk ve koku tacirleri görünüşe kapıldıkları, şekilde kaldıkları için çok çok zarara uğradılar. Yılan insanın gözüne mal olarak görünür. Gözlerini iyice ov da gaflet uykun dağılsın gitsin. Bu beyitte şu mealdeki bir hadise işaret var. Mal yılandır, mansıp ve yüksek mevkiler ise ondan daha da zararlıdır. Şarih Ankaravi Hazretleri bu beyti şöyle açıklamış. Arif olanların ve gönül gözleri açık olanların nazarında bu dünya malı yılan gibi görünür. Ey dünya malına gönlünü kaptırmış olan kişi! kendi iki gözünü iyice ov. Yani zahir ve batin gözünü aç ki sana da hakkı ve hakikati gören nebilerle veliler gibi, mal yılan gibi, yüksek makam da ejderha gibi görünsün. Altın sarı bir yılandır, vicdanları ısırır. Lakin hayat kavgası için bu silaha muhtacız. M. Emin Yurdakul. Dünya hayatındaki bu alışverişe, bu kâra pek özenerek bakma. Firavun ve Semud kavimlerinin uğramış oldukları zarara ve ziyana bak. Şu dünyada aslında maddi ve manevi bir ticaret yeridir. Dünyada, ahirette burada kazanılır. Hakkıyla insaflı olarak kazananlar, kazanan Allah'ın sevgilisidir. Hadisinin hakikatini yaşarlar. Fakat %500 kazanmaya kalkışanlar, kazanmak için çeşitli hile dolapları çevirenler de bir çeşit eşkıyalık yapmaktadırlar. Böyle tüccarlar dağda değil, şehirler içinde dolaşan eşkıyadır. Kendisinde bulunan hayrın ve şerrin meydana çıkması için her şeyin imtihan edilmesi. Nurdan bir tavan gibi olan gökyüzüne bir kere bakmayı yeter bulma. Tekrar tekrar bak. Orada bir yarık, bir noksan görebilir misin? Bu beyitlerde Mülk suresinin şu anlamda olan 3-4. ayetlerine işaret edilmektedir. Allah öyle büyük bir yaratıcıdır ki birbiri üstüne olarak 7 kat gökleri yarattı. Allah'ın gökleri yaratışında bir kusur, bir ayıp gösteremezsin. Gözünü göklere doğru çevir, bak ki orada bir yarık, bir noksan görebilir misin? Tekrar tekrar gözünü çevir de bak ki gözün ayıp bulmaktan uzak ve göklere bakmaktan yorgun ve bitkin bir halde sana döner. Madem Allah sana tekrar tekrar bak diye emretti, sen de bu gökyüzüne, yıldızlarla süslenmiş bu nurlu tavana, kusur bulmak isteyen ve noksanlık arayan bir kişi gibi tekrar tekrar bak. Yıldızlarla süslenmiş gökyüzüne defalarca baktığın gibi, şu yeryüzüne, şu kara toprağı görmek, bilmek, güzelliğini, özelliklerini anlayıp beğenmek için ne kadar çok bakmak gerekiyor. Yeryüzünün saf olanını tortusundan, iyisini kötüsünden, temizini kirlisinden ayırt edebilmek için ne kadar çok uğraşmak, kendini zorlamak lazımdır. Yeryüzünün başına gelenleri bir düşün. Kış mevsiminin ve sonbaharın imtihanları, yazın kavurucu sıcağı, sonra Allah'ın merhameti gereği can bağışlar gibi kara toprağı dirilten ilkbahar. Rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar, şimşekler hep bu gelip geçici şeyler, toprağı uyandırmak, içindeki tohumların yetişip baş kaldırmalarını, meydana gelmelerini sağlamak içindir. Boz renkli toprağın cebinde lal gibi, taş gibi değerli değersiz ne varsa hepsini meydana çıkarması içindir. Şu gamlı kederli suratı asık toprak, Allah'ın hazinesinden, Kerem deryasından her ne çaldı ise, her neyi koynunda sakladı ise...